Anadolu'ya ışık tutanlar. Hazırlayan ve sunan Feridun Cesur. Anadolu'yu Anadolu yapan yiğitler. Anadolu'ya ilmiyle değer katanlar. Anadolu'nun hizmetkarı gönül dostları. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni diyen Yunus'u, Anadolu bilir, dünya tanır. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir çağrısını yapan Mevlana'yı Anadolu bilir, dünya çok iyi bilir. Fatih'i Fatih yapan ak gönüllü hocası Akşamseddin'i Anadolu bilir, Bizans bilir. Yavuz Sultan Selim'in Nedim'i, sırdaşı, yoldaşı Hasan Can'ı Anadolu bilir, Musul Kerkük Erbil de iyi bilir. İlmiyle dünyaya nam salmış isimleri vardır Anadolu'nun. Ummanları yoldaş edinen, korsanların korkulu rüyası, ilim adamı Piri Reisi, Anadolu'nun bilir, Amerika bilir, dünya tanır. Kubbeleri, köprüleri, medreseleri imar eden koca Sinan'ı Anadolu'm iyi bilir, dünya iyi tanır. Ali Koşçular, İbn Sina'lar, Itriler, Nedimler, hepsi birer kandil gibi aydınlatmış, ışık tutmuştur Anadolu'ya, Anadolu'ma. Selam olsun Anadolu'ma ışık tutmuş kandillere. Selam olsun İlmiyle, şiiriyle, sözleriyle yol gösteren gönül erlerine. Sultan Orhan devrinde Ulu Cami'nin inşaatında çalışan demirci ustası Kambur Bali Çelebi, namı diğer Kara Gözle, duvarcı ustası Halil Hacı İvaz, yani Hacivat arasında geçen nüktelik konuşmaları dinlemek isteyen işçiler işi gücü bırakıp onların etrafında toplanır. Bu yüzden de inşaatın yapımı yavaş ilerlermiş. Bu durumu öğrenen padişah her ikisini de idam ettirmiş. Bir rivayete göre ise Karagöz idam edilmiş, Hacivatsa hacca giderken yolda ölmüştür. Daha sonra çok pişman olan padişahı teselli etmek isteyen Şeyh Küşteri, başından beyaz sarığını çıkarıp germiş ve arkasına bir şema, yani ışık yakarak ayağından çıkardığı çarıklarıyla da Karagöz ve Hacivat'ın tasvirlerini canlandırıp nükteli konuşmalarını tekrar etmiş. O tarihten sonra da Karagöz oyunları değişik mekanlarda oynanır olmuş. Günümüzde de Karagöz perdesine Şeyh Küşteri Meydanı denir. Ve Şeyh Küşteri, Karagözcülüğün piri kabul edilir. Karagöz hakkında ilk bilgi ve belge Şehzadelerin Sünnet Şöleni'ni anlatan 1582 tarihli Surname-i Humayun'dadır. Bu iki karakterin gerçekten yaşayıp yaşamadığı, yaşadıysa nerede nasıl yaşadığı kesin olarak bilinmemektedir sayın dinleyicilerimiz. Anlatılanlar rivayete dayanır, zira gerçekten yaşamış olsalar bile büyük ihtimalle bahsedilen dönemde tarih kitaplarına girecek kadar da önemli bulunmamışlardır. Halk bilimciler Karagöz'ün bazı oyunlarda çingene olduğunu kendi ağzıyla itiraf etmesi, Bulgar gaydası çalması ve Evliya Çelebi'nin tanıklığına dayanarak Bizans İmparatoru Konstantin'in çingene seyisi soyfozlu Bali Çelebi olduğunu ileri sürmektedir. Bir diğer rivayet ise Hacı İvaz Ağa'ya da halka mal olan adıyla Hacivat ve Trakya'da bulunan Samakol köyünden demirci ustası Karagöz, Orhan Gazi devrinde Bursa'da yaşamış ve cami yapımında çalışan iki işçidir. Kendileri çalışmadıkları gibi diğer işçilerin de çalışmasını engellemektedirler. Orhan Gazi'nin "Cami vaktinde bitmezse kelleni alırım" dediği cami mimarı, caminin vaktinde bitmemesine Karagöz ve Hacivat'ı öne sürer. Bunun üzerine bu ikili başları kesilerek idam edilir. Karagöz ve Hacivat'ı çok seven ve ölümlerine çok üzülen Şeyh Küşteri, ölümlerinin ardından kuklalarını yaparak perde arkasından oynatmaya başlar. İşte bu sayede Hacivat ve Karagöz tanınır. Gölge oyunu sanatı Orta Asya'dan Türkiye'ye göç eden Türkler tarafından getirilmiştir sayın dinleyicilerimiz. Bir başka rivayete göre Yavuz Sultan Selim'in 1517'de Mısır'ı fethinden sonra bu sanat Osmanlı Devleti'nde gelişmiştir. Gerçekte Karagöz ve Hacivat'ın Bursa'da yaşamış karakterler olduğu Sultan Orhan Camii inşaatında çalıştıklarıdır. Bursa'da Atatürk Caddesi'ndeki Şeyh Küşteri'nin mezarı bunun da bir ispatıdır. Oyunlarda Şeyh Küşteri Meydanı diye başlanan birçok diyalog, Şeyh Küşteri'nin bu işin piri olduğunu vurgulamaktadır. Karagöz'ün mezarı ise bugün Çekirge Caddesi'nde, Karagöz ve Hacivat'ın anıt mezarının bulunduğu bölgededir. Karagöz'ün mezar taşı bugün Yeşil'de bulunan Türk İslam Eserleri Müzesi'nde bulunmaktadır. Oyunun baş rolünde Karagöz ve Hacivat adlı iki zıt karakter vardır. Karagöz, halkın ahlak ve sağduyusunun temsilcisidir. Özü sözü birdir. Hacivat ise medrese eğitimi görmüş, düzene uyan entelektüel bir karakterdir. Diğer tipleri Tuzsuz Çelebi, Matiz, Bebe Ruhi, Arnavut, Yahudi, Çerkez, Kürt, Laz, Tiryaki, Zenneler ve benzerleri oluşturur. Türk el sanatlarının sahne sanatına dönüşümünün dünyadaki ilk ve tek örneği olan Karagöz Kukla Tiyatro oyunu ve oyunun figürleri metin veya senaryoya göre sert ve kalın deriden kesilerek boyanır ve ışıklı perdeye yansıtılır. El ile hareketlendirilen, ses ve müziğe göre ustasının tarzına göre aktiflik kazanan kuklalar, perde yansımasında seyirci görecek biçimlerde karşı karşıya veya arka arkaya dururlar. Karagöz'ün oynatıldığı beyaz perdeye ayna adı verilir. Hayal perdesi adı da verilen tahta tezgahta yansıma olarak gösterilir. Figürler deliklidir ve bu deliklere uygun uzunluktaki tahta çubuklar geçirilir. İç tarafta perdenin altında kurulmuş peş tahtası vardır. Oyunda bunun dışında zil, tef, kamış, nareke, perdeyi aydınlatacak kandil veya ampul vardır. Bunlar peş tahtası üzerinde bulunur. Oyunda kullanılan tasvirler genellikle manda, sığır ve deve derisinden yapılır. Deriler özel bir yöntemle şeffaf hale getirilir. Daha sonra nevregan adı verilen ucu keskin bıçaklarla işlenir. Karagöz'de işlenen konular komik ögelerle verilir sayın dinleyicilerimiz. Çifte anlamlar, abartmalar, söz oyunları, ağız taklitleri belli başlı güldürü ögeleridir. Hacivat'ın semayı söyleyerek perdeye geldiği, perde gazelini okuduktan sonra Karagöz'ü çağırdığı ve Karagöz'le Hacivat'ın kavga ettikleri giriş bölümüne mukaddime denir. İşte bu bölümde Hacivat'ın söylediği perde gazelinde oyunun bir öğrenme aracı ve gerçeklerin göstergesi olduğu belirtilerek felsefi, tasavvufi anlamı vurgulanır. Muhavere bölümünde bu oyunun baş kişileri olan Karagöz ve Hacivat arasında geçen salt söze dayanan olaylar dizisinden sıyrılmış, somutlaştırılmış ikili konuşma yer alır. Muhavere tekerleme biçiminde de olabilir. İşte bu bölümde Karagöz ve Hacivat'ın kişilik özellikleri ve yaratılış açısından birbirlerine karşıt özellikleri vurgulanır. Muhavereler oyunla ilgili olabildiği gibi ilgisiz de olabilir. Asıl hikayenin anlatıldığı, diğer tiplerin perdeye geldiği bölüme ise fasıl adı verilir. Oyun buradaki konuya göre isim alır. Fasılın sonunda oyuncular bir biçimde perdeden ayrılır. Hacivat ve Karagöz kalır. Oyunun sonunun haber verildiği Karagöz ile Hacivat arasında geçen bitiş bölümünde seyirciden yapılan hatalar için özür dilenip bir sonraki oyunun duyurusu yapılır ve oyun sona erer. Karagöz'de hiciv ve taşlama vardır. Bu taşlamalar mizahi bir üslupla devlet yöneticilerine kadar uzanmıştır. Karagöz saray tarafından ilgi görmüş ve desteklenmiştir. Yapılan şenliklerde, şehzadelerin sünnet düğünlerinde Karagöz gösterilerine yer verilmiştir. Karagöz özellikle İstanbul merkezli Osmanlı kültürüyle bütünleşmiştir. İstanbul'un yaşamını Karagöz oyunlarında görmek mümkündür. Ağalık, büyük evlenme, kayık ve tahmis bunlardan bazılarıdır. Ferhat'la Şirin, Balıkçı, Cazular, Kanda Nigar, Leyla ile Mecnun, Ters Evlenme, Tahir ile Zühre, Yalova Sefası, Karagöz'ün yazıcılığı, Karagöz'ün aşıklığı, Karagöz'ün hekimliği gibi Karagöz'ün bilinen diğer oyunlarıdır. Oynatanlarsa hayali usta, çırak yardımcı, sandıkkar ikinci yardımcı, yardak hanende, dairezen yani dairezen def çalan ve hamaldır. Karagöz zembilini taşıyan. Osmanlı döneminin en önemli eğlence türlerinden olan Karagöz, Ramazanlarda, sünnet düğünlerinde, şenliklerde, kahvehanelerde ve bahçelerde oynatılmaktaydı. Dönemin toplumsal olaylarını eleştiren bir gözle konu edinen Karagöz'ün yaygın olarak İstanbul'da oynatıldığı bilinmektedir. Anadolu'nun diğer kentlerine ise turneye giden sanatçılar aracılığıyla yayılmıştır. Evliya Çelebi'ye göre ise Efeloğlu Hacı Eyvat, Selçuklular çağında Mekke'den Bursa'ya gidip gelen Yokça Halil diye tanınmış biridir. Bu yolculuklardan birinde kendisini eşkıyalar öldürmüştür. Karagöz ise Bizans tekforu Konstantin'in seyisi olup Edirne dolaylarında Kırık Kilise'den Kıpti Sofyozlu Bali Çelebi'dir. Yılda bir kez tekfur kendisini Alaaddin Selçuki'ye gönderdiğinde Hacivat'la buluşup konuşurlardı. Gölge oyunu sanatçıları onların söyleşmelerini gölge oyunu olarak oynatırlardı. Ancak bilindiği gibi Anadolu Selçuklu Devleti 1308 ve 1318 yıllarında son bulmuştur. Evliya Çelebi ise 1611 yılında doğmuştur. Evliya Çelebi'nin kendi doğumundan yaklaşık 300 yıl önceki bir olay hakkındaki görüşlerinin güvenilirliği yoruma açıktır. Karagöz sanatının Hindistan'dan batıya göç eden Çingeneler yoluyla ya da İspanya'dan göç eden Yahudiler yoluyla Anadolu'ya geldiğini söyleyenler de çıkmıştır. Bu tür görüşleri ortaya atanlar sağlam bir kanıt gösterememektedirler. Sayın dinleyicilerimiz, Karagözlü Hacivat'ın gerçekten yaşayıp yaşamadıkları ise hiçbir şekilde kesin olarak ispat edilememiştir. Bir dönem basında köşe yazarları Karagöz ve Hacivat'ın gerçek birer kişi mi yoksa bir hayal ürünü mü olduğu hakkında uzun süreli yazılar yazmışlarsa da bu konu hiçbir zaman açıklık kazanamamıştır. Bu konuyla ilgili olarak Selim Nüshet, Gerçek Türk Temaşası adlı kitabında şöyle diyor. Tarihlerde Karagöz'ün yaşadığına veya yaşamadığına dair kat'i hiçbir vesika olmadığına ve gördüğümüz veçiyle mevcut malumatın indi bir takım mülahazalardan ibaret bulunduğuna göre bir hükmü birlikte vermeye çalışalım. Karagöz'ün varlığını, yokluğunu, Hars noktayı nazarından layık olduğu ehemmiyetle düşünürsek, onun fani bir mevcut olmadığını kabul etmek daha makul olur. O, şahsi yokluğuna rağmen remzi bir varlıkla asırlarca Türk ruhunda, Türk vicdanında yaşamış maşeri bir mevcuttur. Böyle bir mevcutsa tecelli sırrına mazhar olurken, hakiki fert gibi ete kemiğe ve sinire muhtaç değildir. Bu da İsa, hatta Shakespeare gibi maşeri mevcutların şahsı daima münakaşa mevzu olmuştur. Fakat bu yokluk iddiasından bunların hiçbirinin kıymeti ve ehemmiyeti azalmamıştır. İslam dünyasında bu oyuna zilli hayal, yani hayal gölgesi, hayal el sitare, perde hayali gibi adlar verilmiştir. Bazı İslam tasavvufçularının eserlerinde hayal sahnesi dünyaya, insanlar ve diğer varlıklar perdedeki geçici hayallere benzetilmiş, oyundaki hayaller nasıl perde arkasındaki sanatçı tarafından oynatılıyorsa, evrendeki varlıkları da görünmeyen bir yaratıcının hareket ettirdiği anlatılmıştır. XVI. Yüzyılda hayal oyununun yaygınlığını ve Osmanlı eğlence sanatlarının başlıcalarından olduğunu gösteren pek çok belge vardır. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin hayal oyununu ibret gözüyle seyretmenin cezayı gerektirmeyeceği yolundaki fetvası bunların en önemlisidir. Ebu Suud Efendi şunları söylemiştir. Rayetu hayal al zilli ekbera ibratın limen huva fi ilmihil hakikati rakı. Şuhusun ve eşbahun temerru ve tankadi ve tefna seriyan vel muhariku baki. Yani gerçek biliminde yükselmek isteyenler için gölge oyununda büyük ibretler olduğunu gördüm. Kişiler, kalıplar gölge gibi gelip geçiyor ve çabucak yok oluyor. Onları oynatansa durucu kalıyor demiştir. 17. yüzyılda belgeler daha da çoğalmaktadır. Evliya Çelebi, Naima gibi yerli yazarların eserlerinden ve o çağda İstanbul'da bulunmuş Avrupalıların anı ve gezi kitaplarından öğrenildiğine göre Ramazan ayında kahvehanelerde, başka zamanlarda da evlenme, doğum, sünnet düğünü ve bunun gibi dolayısıyla saray, konak ve evlerde yapılan şenliklerde oynatılan bu oyunlar Osmanlı toplumunun belli başlı eğlencelerinden biriydi. Yerli kaynaklara göre 2. Mahmut devrinde şehzadelerin sünnet düğününde geceleri 11 ayrı yerde karagöz oynatılmıştır. Abdülaziz ve 2. Abdülhamit devirlerinde bazı karagöz sanatçıları Mızıkay Hümayun himayesine alınmışlardır. Bu dönemde yetişen karagöz sanatçılarının kimisinin tekkelerden, kimisinin medreselerden, kimisinin enderundan, kimisinin katiplikten, kimisinin cerrahlıktan, pek çoğunun da esnaflıktan olduğu görülür. Esnek yapısı itibariyle doğaçlamaya ve güncel olayların işlenmesine son derece açık olan karagöz perdesi, zamanın en önemli toplumsal yergi vasıtasıydı. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde bir süre daha yaşayan karagöz, zaman içinde tiyatronun, sinemanın, daha sonra da televizyonun hayata girmesiyle tamamen etkisini kaybetmiştir. Ancak karagöz oyunlarının etkisini kaybetmesindeki sebep sadece teknoloji alanındaki gelişmeler olmamıştır. 17. yüzyılda başlayan batılılaşma çabaları 20. yüzyılın başlarında etkisini göstermeye başlamış, geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli özelliği olan doğaçlama geleneği terk edilmiş, bunun yerini batı tiyatrolarında olduğu gibi yazılı metinler almıştır. Yazılı metne bağlı kalarak oynatılan karagöz oyunları, yeni oyunlar yazılamadığı için çağ ve insanların kültürel gelişmelerine ayak uyduramamış, eskiden oynatılan oyunların aynısının tekrar tekrar perdeye getirilmesi insanların ilgisini artık çekmez olmuştur. Ancak doğaçlama geleneğine geri dönülmesi durumunda Karagöz eskiden olduğu gibi saygın ve yaygın bir duruma gelebilecektir. Aksi takdirde önümüzdeki yıllar içerisinde Karagöz sanatımız tarih kitaplarının arasında kalıp yok olmaya mahkumdur. Ne yazık ki günümüzde artık bir avuç gönüllü tarafından yaşatılmaya çalışılmaktadır. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar birlikte olmak umuduyla. Allah'a ısmarladık.
Anadolu'ya ışık tutanlar. Hazırlayan ve sunan Feridun Cesur.